Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Eric Berne'nin 1964'te yayımlanan Games People Play adlı kitabı. İnsan ilişkilerindeki tekrarlayan gerilimleri anlamak için geliştirilen işlemsel analiz yaklaşımının geniş okur kitlesine yönelik klasik bir anlatımıdır. Kitabın temel iddiası şudur: gündelik konuşmaların ve çatışmaların önemli bir bölümü rastlantısal değildir. İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan başlangıcı, karşı hamleleri ve duygusal sonucu öngörülebilir ilişki oyunları kurarlar. Berne, bu örüntüleri açıklamak için ebeveyn, yetişkin ve çocuk olarak adlandırdığı üç benlik durumu kavramını kullanır. Ardından evlilikte, iş yerinde, arkadaş çevresinde ve terapide görülen çeşitli oyunları sınıflandırır. Amaç, insanları basitçe manipülatif diye damgalamak değildir. Amaç, tekrar eden iletişim döngülerinin gizli ihtiyaçlarını ve bedellerini görünür hale getirmektir. Popüler psikoloji ile psikoterapi kuramı arasında duran eser, eski tarihli dili ve bazı örnekleri nedeniyle eleştirilse de, ilişkilerdeki alışılmış roller üzerine düşündüren etkili bir başvuru kaynağı olmayı sürdürür. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ebeveyn, yetişkin ve çocuk benlik durumları iletişimin düzeyini açıklar. Berne'nin işlemsel analizinin başlangıç noktası, tek ve değişmez bir kişilik fikri değildir. Ona göre kişi, farklı anlarda üç benlik durumundan biriyle hareket edebilir. Ebeveyn durumu, çocukluktan alınmış kuralları, yargıları, koruyucu ya da eleştirel sesleri taşır. Çocuk durumu, erken deneyimlerle bağlantılı duygusal, uyum gösteren, isyankar veya spontan tepkileri kapsar. Yetişkin durumu ise, mevcut veriyi değerlendiren, koşulları ayırt eden ve daha doğrudan karar verebilen işlevdir. Bu kavramlar, gerçek anne, baba ya da çocuk anlamına gelmez. Bir iş arkadaşına sertçe talimat veren yetişkin biri ebeveyn konumundan, sürekli onay arayan deneyimli bir yönetici ise çocuk konumundan konuşuyor olabilir. Berne'nin dikkat çektiği nokta, iletişimin yalnızca söylenen sözlerden oluşmamasıdır. Bir kişinin sorusu yetişkin düzeyinde bilgi isteme gibi görünürken, tonlama ve bağlam karşı tarafı savunmaya ya da boyun eğmeye çağırabilir. Türkiye'de aile içi saygı, yaş ve otorite beklentilerinin güçlü olduğu ortamlarda da bu ayrım, konuşmanın neden hızla öğüt verme veya hesap sorma biçimine dönüştüğünü anlamaya yardım edebilir. Model, kişileri etiketlemek için değil, hangi benlik durumunun devrede olduğunu fark edip daha açık bir yetişkin iletişimi kurmak için kullanılır. İkinci olarak, psikolojik oyunlar, görünür konuşmanın altında işleyen gizli bir düzen taşır, kitaptaki oyun kavramı. Eğlenceli rekabet ya da bilinçli bir aldatmaca anlamına gelmez. Berne, oyunu tekrarlayan, görünürde makul başlayan, fakat taraflardan birine ya da ikisine tanıdık bir duygusal sonuç sağlayan işlem dizisi olarak ele alır. Oyunun açık düzeyinde yardım isteme, sohbet etme, eleştiri yapma veya yakınlık kurma vardır. Psikolojik düzeyinde ise reddedilme, üstünlük kurma, suçlama, kurtarılma ya da haklı çıkma gibi örtük mesajlar bulunabilir. Bu nedenle aynı tartışma, farklı kişiler arasında ve yıllar boyunca benzer biçimde yeniden yaşanabilir. Berne'nin ünlü örneklerinden neden yapmıyorsun? Evet, ama oyununda bir kişi çözüm ister gibi davranır. Diğeri seçenekler önerir. Ancak her öneri bir gerekçeyle reddedilir. Sonuçta öneri veren yetersiz veya sabırsız hisseder, yardım isteyen ise sorunlarının çözülemez olduğu inancını korur. Sorun tek tek önerilerin niteliği değil, konuşmanın gizli işlevi haline gelir. Bu çerçeve her anlaşmazlığın oyun olduğu sonucuna götürmemelidir. İnsanların gerçek sorunları, güç eşitsizlikleri ve haklı ihtiyaçları vardır. Yine de aynı sonuca sürekli varan konuşmalarda tarafların yalnızca içerik değil, iletişimin kurduğu rol dağılımını da incelemesi yararlı olabilir. Üçüncü olarak, gizli kazançlar, zarar veren ilişki döngülerinin neden sürdüğünü gösterir, Berne. Yıpratıcı bir etkileşimin niçin tekrarlandığını açıklamak için kazanç ya da getiri fikrini kullanır. Buradaki getiri, kişinin bilinçli biçimde istediği bir ödül olmak zorunda değildir. Bazen kişi yakınlık ihtiyacını doğrudan ifade etmek yerine kavga yoluyla temas kurar. Bazen de başarısızlık beklentisini doğrulayan bir durum. Acı verici olsa bile tanıdık geldiği için sürdürülür. Oyun, kısa vadede dikkat, heyecan, üstünlük, mazeret veya kişinin dünya hakkındaki eski inancını doğrulama işlevi görebilir. Buna karşılık uzun vadeli bedeli, güven kaybı, kırgınlık ve çözülmeyen sorunlardır. Berne'nin yaklaşımı bu ikili sonucu görünür kılar. Örneğin sürekli eleştiren biri, karşısındakinin yetersizliğini kanıtlayarak kontrol duygusu elde edebilir. Eleştirilen kişi de kendisini savunmak veya geri çekilmek yoluyla çocukluktan tanıdığı bir konuma yerleşebilir. Böylece iki taraf da mutsuz olsa da döngü devam eder. Bu açıklama, sorumluluğu yalnızca tek bir tarafa yüklemeyi amaçlamaz. Özellikle zorbalık, şiddet veya baskı içeren ilişkilerde karşılıklılık varsayımı dikkatle kullanılmalıdır. Kitabın yararlı sorusu daha sınırlıdır. Bu etkileşim bittiğinde herkes hangi tanıdık duyguya, hangi role ve hangi inanca geri dönüyor? Bu soru, suçlama yerine örüntüyü incelemeyi mümkün kılar. Dördüncü olarak, oyunların sınıflandırılması, evlilikten iş hayatına uzanan tekrarları görünür kılar. Games People Play, soyut bir kuram kitabı olmanın ötesinde geniş bir oyun kataloğu sunar. Berne oyunları yaşam, evlilik, toplantı ve parti ortamları, cinsellik, suç dünyası ve terapi odası gibi başlıklar altında toplar. Bu sınıflandırma, insan davranışının her bağlamda aynı olduğu iddiasını taşımaz. Tersine, benzer gizli işlemlerin farklı sosyal sahnelerde değişik biçimler alabileceğini gösterir. İş yerindeki statü yarışları, bir aile içindeki suçlama döngüsü veya arkadaş grubundaki sürekli rekabet dışarıdan ayrı olaylar gibi görünse de benzer roller üretebilir. Berne'nin bazı oyunlara verdiği çarpıcı adlar okurun örüntüyü kısa yoldan tanımasını sağlar. Ancak bu adlar klinik tanı değildir ve günlük hayatta insanları bir oyun adıyla tanımlamak yanıltıcı olabilir. Kitabın eski baskılarındaki cinsiyet rolleri, evlilik anlayışı ve bazı toplumsal tasvirler yazıldığı dönemin izini taşır. Bugünün okuru örneklerdeki kalıpları aynen benimsemek yerine yapısal soruya odaklanmalıdır. Kim hangi rolü üstleniyor? Görünür konuşma ile örtük mesaj birbirinden nasıl ayrılıyor ve tekrar eden sonucun işlevi ne oluyor? Bu bakış özellikle aile büyükleri, eşler veya yöneticiler arasında yerleşmiş konuşma biçimlerini anlamada kullanılabilir. Fakat kültürel beklentileri ya da gerçek maddi sorunları tek başına psikolojik oyuna indirgemek, Berne'nin çerçevesini aşırı genişletmek olur. Son olarak, özerklik, oyunları bırakıp farkındalık, doğallık ve yakınlık geliştirmeyi gerektirir. Berne kitabın son bölümünde yalnızca oyunları teşhis etmeye değil, oyunların ötesinde yaşamanın ne anlama geldiğine yönelir. Bu hedefi özerklik kavramıyla açıklar. Özerklik, her ilişkiyi kontrol etmek veya duygulardan arınmak değildir. Berne, bunu farkındalık, doğallık ve yakınlıkla ilişkilendirir. Farkındalık, geçmişten gelen otomatik tepkiler yerine o anın koşullarını görebilmektir. Doğallık, kişinin yalnızca öğrenilmiş rolünü oynamadan duygu ve tercihlerini daha serbest ifade edebilmesidir. Yakınlık ise gizli hesaplar olmadan doğrudan ve karşılıklı temas kurabilme kapasitesidir. Bu ideal, oyunların bir anda yok olacağı anlamına gelmez. İlk pratik adım, konuşmanın tıkandığı anı fark etmektir. Ardından kişi, karşı tarafı köşeye sıkıştıran dolaylı cümleler yerine ne istediğini açıkça söylemeyi deneyebilir. Yardım istiyorsa, önerileri peşinen çürütmek yerine hangi desteğe ihtiyacı olduğunu belirtebilir. Eleştiri yapıyorsa, kişiliğe saldırmak yerine gözlemini ve sınırını ifade edebilir. Yine de bazı kalıplar, travma, bağımlılık, yoğun çatışma veya şiddetle bağlantılı olabilir. Böyle durumlarda kitabın kavramları tek başına çözüm sayılmamalı. Gerekirse yetkin bir ruh sağlığı uzmanından destek alınmalıdır. Berne'nin kalıcı katkısı, değişimi soyut bir iyi niyet çağrısından çıkarıp günlük konuşmadaki küçük işlem değişikliklerine bağlamasıdır. Sonuç olarak Games People Play, özellikle aynı tür tartışmaların neden tekrarlandığını merak eden okurlar için değerlidir. Eş, aile, arkadaşlık veya iş ilişkilerinde sürekli kurtaran, suçlayan, geri çekilen ya da haklı çıkmaya çalışan rolleri fark etmek isteyenler. Kitaptan güçlü bir gözlem dili edinebilir. Psikoloji, danışmanlık, eğitim ve yönetim alanlarında çalışanlar için de işlemsel analizin tarihsel temelini tanımaya elverişli bir başlangıçtır. Kitabın pratik faydası, insanları hızlıca teşhis etmekte değil, bir konuşmanın açık içeriği ile örtük yönü arasındaki farkı incelemektedir. Okur. Örneğin, neden bazı yardım konuşmalarının çözüme değil, gerilime vardığını veya neden belli eleştirilerin otomatik savunma doğurduğunu daha sistemli biçimde düşünebilir. Eser, benzer popüler psikoloji kitaplarından genel tavsiyeler vermek yerine tekrarlayan etkileşimleri isimlendiren ayrıntılı bir harita sunmasıyla ayrılır. Ebeveyn, yetişkin ve çocuk benlik durumlarıyla oyunların sıralı yapısı, soyut ilişki sorunlarına gözlemlenebilir bir çerçeve sağlar. Bununla birlikte 1960'ların dili, ikili cinsiyet varsayımları ve bazı örneklerin güncelliğini yitirmesi hesaba katılmalıdır. Kitap, çağdaş klinik psikolojinin bütün kanıtlarını temsil eden bir kılavuz değildir. En verimli okuma biçimi. Berne'in kavramlarını kesin hükümler olarak değil, kişinin kendi iletişim alışkanlıklarını sorgulamasını sağlayan araçlar olarak ele almaktır. Bu sınırlılık gözetildiğinde eser ilişkilerdeki görünmez senaryoları tartışmaya açan, özgün ve etkisi uzun sürmüş bir klasik niteliğindedir. Destek olmak isterseniz Erik Berne MD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.